Yavaş yavaş başlayabiliriz bence. Bu esnada ilk defa Kerem bilmiyorum dikkat ettin mi ama 4-5 tane farklı grup aynı anda space yapıyor. Yani bu da aklıma hemen şey getirdi. Acaba yani şu son birkaç saatte benim bilmediğim bir gelişme falan mı oldu diye düşündüm. Öyle bir şey yok değil mi?
Abi yok,
Ekstrem.
sadece hani fiyat 200-300 dolar yükselince şey oluyor ya, space'ler açılıyor. Biz normalde hep açıyoruz tabii haftalık olarak.
Evet. Evet, kesinlikle öyle ya Kerem. Bugün bir arkadaşımla konuştum. Sonra da Twitter'da da bir takım değerlendirmeler gördüm bununla alakalı. Çok kısaca yine normal piyasa değerlendirmemize geçeceğiz ama bence şey gerçekten hani konuşulması gereken bir şey. Biz olabildiğince işte makro ekonomi, genel trendler, işte on-chain veriler falan konuşuyoruz ama bir de bizim piyasamızın yani kripto piyasasının bir takım dinamikleri var, bir takım realiteleri var.
Evet.
Bunlarda da özellikle şu son birkaç haftayı Luna meşgul ediyor bildiğin üzere. Luna da gerçekten hani benim gördüğüm kadarıyla Luna'da ezelden beri olanlardan daha çok yani Luna düşüşe geçtikten sonra o varlıkta bir şekilde işte her düşüşü dip olarak görüp long açanlar, spot alanlar, bilmem ne yapanlar sanki benim gördüğüm kadarıyla daha çok zarar ettiler. Yani matematiksel olarak o esnadaki likidasyonlar, o esnadaki batıklar, spot için de bunu söylemek mümkün, daha yüksek oldu. Bir de şöyle bir enteresanlık oldu Kerem. Yani aslına bakarsan enteresanlık demek biraz hafif kalır. Son derece gayri ahlaki ve yani gerçekten dolandırıcılara yaraşır bir şekilde şöyle bir şey yaptılar. Süreci biliyorsun sen eminim. Hani senin nezdinde arkadaşlara anlatıyorum. Bugün işte arkadaşımla onun üzerinden sohbet ettik. İnsanlar mesela bu dip seviyelerde Luna alanların Lunalarını Lunc diye bir varlığa çevirdiler Binance'te. Bugün tekrardan Luna'yı, ikinci versiyonunu tekrardan piyasaya sürdüler aynı kodla. Ama insanlar bir baktılar ki biz zaten Luna almıştık. Elimizdekileri Lunca'ya çevirdiniz. Şimdi Luna aldı başını gitti. Ya arkadaşım diyor ki mesela şöyle 150 dolarlık almıştım. Şu anda diyor Luna'da olsaydı 8 milyon dolar param vardı falan diyor. Ben de tabii ona diyemedim gönlü kırılmasın diye, yedirmezler diye. Ama yani böyle bir gerçekten bir hani hepimizin gözü önünde böyle bir servet transferi yapıldı. Bununla alakalı eklemek isteyeceğim bir şeyler olur mu? Yani hani neden akıllanmıyoruz? Neden böyle oluyor? Yani aklı başında kimsenin bu Luna'nın düşüşünde yani elbette olabilir. Hani aklı başında kimse belki ağır bir ifade olacak ama ya en azından benim çevremde bu işi bildiğini inandığım kimse bu Luna'dan bu esnada bir menfaat elde etmeye çalışmadı ya da hani çalıştıysa da belki çok küçük riskler aldı ama çok büyük çok büyük para batıranlar oldu. Binance gözümüzün önünde bu resmen şeyi yaptı. Dedim ya yani bu yani dolandırıcılık demek bana göre haksızlık olmaz diye düşünüyorum. Bunu yaptı herkesin gözünün önünde. Ne diyorsun? Birkaç yorumum varsa alalım sonra piyasayı
Ya
değerlendirelim.
şimdi şöyle abi, Luna'yı aslında tabii zamanında da çok yorumladık ettik. Yani Luna'daki sorun, yani Luna'daki sorun Luna ile alakalı değil ama sonrakinde yaptıkları tabii ki ya beceriksizlik ya da gerçekten bir art niyet var. Ama bizdeki sıkıntı şu. Biz yatırım yapmaya gelmiyoruz. Biz kumar oynamaya geliyoruz. Yani biz masaya zengin olmak için oturuyoruz. Dolayısıyla aldığımız risk de o parayı tamamen kaybetme riski. Ama bunu düşünmüyoruz. Parayı kaybettiğimizde de diyoruz ki ama bize haksızlık yapıldı, böyle iş olmaz. Şimdi bu piyasada şöyle bir şey var. Yani kripto piyasasının güzelliği şurada. Yani bu Bitcoin'in çıkışıyla da hani ideolojik olarak düşünürsek diyor ki bu para senin paran. Yani Bitcoin senin. Koruması sana ait. Keza soğuk cüzdana çekebilirsin, koruyabilirsin, nasıl yapacaksan. Ama hiçbir aracı kullanma diyor. Yani aslında Satoshi'nin ilk yazdığı white paper'da yazanlar bunlar. Yani hiçbir aracı olmaması lazım. Borsa dahil, third party dahil hiçbir şey olmaması lazım. Burada da tamamen güvenlik, kasa sensin, paranı koruyacak olan sensin, güvenliğini sağlayacak olan sensin. Çünkü diyor ki ben third partilerin hiçbirine güvenmiyorum. Yani mekanizma buradan çıkıyor. Third party dediğimiz, üçüncü parti dediğimiz işte bankalar, aracı kurumlar, paranızı işte ne bileyim bir emlakçıyı araya sokmanız vesaire, bunların hiçbiri yok. Direkt adam arası transfer. Burada güvenmeniz gereken tek kişi kendinizsiniz. Yani şifrenizi de kendiniz belirleyeceksiniz. Onu da kendiniz saklayacaksınız. Güvenliğinden emin olacaksınız. Yatırım yaparken de kripto piyasasında aynı mantık var. Yani kendinize güveneceksiniz. Yaptığınız yatırımdan emin olacaksınız. Yeri geldiğinde masadan kalkmayı bileceksiniz. Ve o masaya gerekirse oturmamayı bileceksiniz. Kripto piyasasının özeti bu. Yani mantığı tamamen buradan işliyor. Burası serbest tamamen. Dolayısıyla herkes her türlü projeyi ya da her türlü organizasyonu yapabilir. Ama burada siz bunu göre göre işte burada saçma bir şey olmuş. Yani batmış bir proje var ortada. Bir şekilde fazla risk alınmış ve piyasanın likidite eksikliğinin yaşanacağı döneme dayanamamış bir proje var. Tabii ki buna ekstradan büyük yatırımcıların, içinde olan büyük yatırımcıların bu algoritmik stable coin mekanizmasını kullanmasının da etkisi var. Ama işte bu piyasadaki zaten özellik burada. Yani o adam onu yapabilir. Ben de küçük yatırımcı olarak kendi önlemimi alabilirim. Ya o projeden çıkabilirim, ya uzak durabilirim, ya da işte masadan kalkmam gereken noktayı bilirim. Ama biz bunu yapmıyoruz. Biz tamamen zengin olmak amacıyla oraya bir para yatırıyoruz. Yani düşen batan bir projeyi dipten alıyorum, dipten alıyorum. Yani 0.03 oldu diyelim. 9 tane daha sıfır attı. Atabilir. Çünkü var yani. Öyle bir sayı var çünkü. Ve bu yaşandı. Bu yani bizim yapmamız maalesef bizim yapmamız gereken yatırım yapmak. Ama biz bunu yapmıyoruz. Evet, bence en sıkıntılı konunun bu olduğunu düşünüyorum ben piyasada.
Peki Kerem, yani söylediklerine şüphesiz katılıyorum ama yani kimseye bu Luna'nın sabit coin'ine verdiği sabit bu ekstrem faiz oranları hiç kimseye mi anormal gelmedi yani? Hiç kimseye anormal gelmedi mi bu gerçekten? Yani ben bunu çok merak ediyorum ama demek ki işte hırslar bazenleri aklımıza gelen o ya acaba mı sorularını da bertaraf ediyor bir şekilde. Neyse evet. Yani bunu
şeyi söyleyeyim yani hani, buyur abi. Ben de hani daha önceki space'lerde de konuştuk bunu. Ben de boğa sezonunda Luna'yı işte belki 2021'in başında alıp 2022'ye kadar stake edip 2022'nin sonunda zaten bütün altcoin'leriyle aramdaki mesafeyi koruduğumu söylemiştim. Hani altcoin yatırımı yapmıyorum ve elimdekilerden çoğunu da realize ettim derken onu da realize ettim. Yani ama işte önemli olan şu, yani bir mekanizma var ortada ama o yaptığınız mekanizmadaki sizin şeyi anlamanız lazım. Yani ben mesela 85-95 civarından realize ettim. Nereden aldım? 5 dolar 6 dolar civarından aldım. Bu bana yeterliydi. Ha, bana şu da dendi. Ya 120'ye gitti işte 110'a gitti. Neden tutmadın? Bunu diyen arkadaşlar da oldu hani etrafımda. Ben tabii ki çok böyle altcoin yatırımın üstüne şunlar bunlar paylaşan biri değilim. Ama soran hani beğenen arkadaşlara da bunları anlattım tabii ki. Ama buradaki risk çok barizdi. Yani karşılığını veremeyeceğin bir faiz vermeye çalışıyorsun. Ve bunun karşısında da bir USD stable coin mekanizması yaratmışsın. Bundan yararlanabilecek belli yatırımcılar girmiş bunun içine. Bu %20 faizden faydalanmış. Yani bugün merkez bankalarının yaşadığı sorunu likiditesi, tabii ki kripto piyasasındaki likidite ile merkez bankalarının ya da işte dünyadaki bankaların vesaire devletlerin yaşayacağı likidite krizi bambaşka bir şey. Ama küçük ölçekte riskler arttığında miyiz diye uğraştılar ama tabii ki olmadı. Ola da bilirdi bu arada. Hani başarı da bilirlerdi bir şekilde. Hani hayatta da kalabilirlerdi ama bu faize ya da bu mekanizmayı devam ettikleri müddetçe likidite krizini yaşayacak bir ortamda hayatta kalma şansları yoktu. Bu risk birçok projede var. Yani likidite krizi çünkü genel bir şey. Yani kripto piyasasına etkileyecek, bütün piyasalara etkileyecek. Şimdi bugün ben bakıyorum mesela işte bizim web sitede var hani son 2 aylık bakıyorum performans analizine altcoin'lerin yani %80'i %90'ın üzerinde düşmüş. Şimdi bunu da çok aslında kafamız almıyor. Şimdi tamam Luna öldü diyoruz ama şimdi %90 düşmüş bir projenin tekrar yerine gelmesi için 10 defa %100 yapması lazım. Yani hani bugün mesela şeyi konuşuyoruz. Ya işte proje işte %30 yaptı. Tamam çok güzel. O %100, %30'u %100 yapması lazım. Ve 10 kere yapması lazım ki 12 ay önce alanların maliyetine gelsin. Ya aslında burada çok kafamızı almıyor bence. Hani hesap yapamıyoruz ya da.
Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü ben şunları duydum Kerem. Yani ya hocam ne olacak? %60 düşmüş bekler. Zaten bunlar hemen birkaç günde bile %60 çıkıyor. Tamam da %60 çıkması seni kurtarmıyor ki. Yani bu çok çok basit, çok basic bir matematik.
Evet.
Yani %70, %80 düşen bir varlığın ortalama %350, %450 evet. civarında çıkması lazım ki senin maliyetine gelsin.
Evet, yani çok net söyleyeyim abi. Ben hani geçen gün bakıyordum işte projelere. Hesaplayın dedim. Hani %50 düşen bir varlığın %100 yapması lazım ki yerine gelsin. %75 düşen bir varlığın %400 yapması lazım ki maliyetine gelsin. %90 düşen bir varlığın 10 kere %100 yapması lazım ki, yani %1000 yapması lazım ki yerine gelsin. Hani %99'dan fazla düşen varlığı artık söylemeyeyim. O 100 defa hani 10.000 katı falan yapması lazım. Ya bu altcoin'lerde bu risk vardı. Geçmiş döngülere bakıp bunlar incelenebilir. Bu riskler öngörülebilirdi. Bunları da hep biz anlattık. Yani neredeyse 9-10 aydır bu riskleri hem sen anlatıyorsun dominans özelinde, teknik analiz özelinde. Hem ben farklı açılardan anlatıyorum. Hem sattım diyerek, altcoin'lere bulaşmayacağım diyerek anlatıyorum. Ama likidite krizi böyle bir şey ve kripto piyasası gibi bir yeri vurduğunda da ilk en riskli varlıklar geliyor. En riskli varlıklar da bu piyasada altcoin'ler. Sonra belki Ethereum, arada varsayabilirim. En son da Bitcoin. Ama bunların totali zaten kripto piyasası riskli bir piyasa. Hani bunun üstündeki daha az riskli olan piyasa nedir? Nasdaq'tır, ABD borsalarıdır ve benzeridir. Hani böyle böyle gidiyor. Ama hani bunları hesap ederek gelseydik bugüne çok daha başka şeyler konuşabilirdik ama bu matematik hesaplarını en azından bundan sonra yapalım diye söylüyorum tabii ki.
Kesinlikle. Kesinlikle ya Kerem, benim biraz şeyim de hani insanların böyle zamanlarda yazdığı şeyler, söylediği şeyler. Yani insanlar şimdi böyle şeyleri bazenleri videolarımda dile getiriyorum. Bazenleri tweet atıyorum. Şimdi iyi niyetli takipçilerimin de ilk reaksiyonu şu oluyor. Ya abi takma kafana. Arkadaşlar yani takma kafana değil. Çünkü mesele benle ilgili bir mesele değil. Yani bunları söylüyorum ki yahu artık biraz görün bir şeyleri diye. Yani bilmiyorsanız bilin, anlamadıysanız anlayın diye bunları söylüyorum. Yani şahsi olarak duygusal bir refleksle yazdığım şeyler değil onlar, inanın bana değil. Elbette insan olarak canımı sıkanlar oluyor ama yazdıklarımı, dile getirdiklerimi dinleyen birileri de bu arkadaşlar gibi düşünüyorsa veya düşünebilir ise yarın öbür gün, o zamanlar bir ders olsun diye anlatmaya çalışıyorum.
Tabii
yani
tabii.
Ama şöyle bir şeyim var, işte cümleye de öyle başladım ya. Yani gerçekten hani insanların bu konuda ilham alacağına, öğreneceğine dair inancımı da her geçen gün yitirmeye başladım Kerem. Yani bu şey değil, bir demoralizasyon değil, şahsi bir demoralizasyon değil. Bu bir realizm aslına bakarsan. Yani çünkü hani bu kadar tecrübe bize bir şeyleri gösteriyor. Yani bir şeyleri değiştirmenin mümkün olmadığını gösteriyor aslına bakarsan. Nitekim bugün senin flood'unda da okudum. İşte şey yazmışsın, ünlü bir yatırımcının sözü. Dört evet. tane sözcük vardır bir araya geldiğinde işte en tehlikeli sözcük olur. Bu sefer farklı diye İngilizcesi. Evet. Yani işte bu sefer farklı demek ki 1920'lerde falan söylenmiş bir laf bu. Yani hani o zamandan bu zamana demek ki piyasalarda hep bu sefer farklı diyenler, hep aklından çok duygularıyla hareket eden insanlar olmuş. Demek ki şu anda bizim yaşadığımız da hani bizim toplumumuza özgü, kripto yatırımcısına özgü bir fenomen değil yani. Bu bir realite demek ki. O yüzden hani bunu biraz da kabullenmek gerekir herhalde bizler için de.
Evet, evet. Yani umudumuzu evet o açıdan biraz kaybettiğimiz doğru oluyor ara ara. Çünkü çok ciddi de bir direnç görüyorsun. Yani sadece gördüğünü anlatmaya çalışıyorsun, tecrübelerini anlatmaya çalışıyorsun ve şunu anlatmaya çalışıyorsun. Aslında olan her şey nizami. Yani geçmişe bakıp günümüze bakıp birçok şeyi incelersen hiçbir şey daha önceki döngülerde olmadığı şekliyle olmuyor. Yani şu an işte mesela dominansın yükselmesi, Bitcoin'in daha güçlü kalması, altcoin'lerin hala ezilmeye devam etmesi. Ya bu geçmiş döngüde de ayı piyasasında çok net yaşanmış. Ben bir sene önce bunu 3-4 tane farklı float zinciriyle anlatmaya çalışmışım. Ama bugün hala şey sorulabiliyor. Ya bu nasıl olabilir? Burada bir oyun var. Hayır, burada bir oyun yok. Piyasa böyle işliyor zaten. Yani kripto piyasası böyle işliyor. Dolayısıyla hani bu geçmişe baksalar görecekler aslında ne olduğunu ve bugün de kopya bir trade yapsalar, uygulasalar başarılı olurlardı yani.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani bu hep şey bu aslına bakarsan. Hani sorumluluk almaktan kaçan belki ufak çocuklarda vardır ya bu sendrom. İşte bir şey olur, işte ablam yaptı, kardeşim yaptı falan gibi. Yani bu biraz o, yani o sakillikte bir refleks bu. Yani işte biz doğrusunu biliyoruz, işte biz doğruyu yapıyoruz. Ama işte birileri, adını kimsenin bilmediği birileri hep bizim önümüze taş koyuyor. Hep birileri yüzünden oluyor bunlar. Hep birileri işte altcoin'lere operasyon yapıyor. Hep birileri Bitcoin'e operasyon yapıyor. Ya tamam da arkadaşlar, yani o bahsettiğiniz birileri bir gerçeklik ise de, yani bu sızlanmanın, bu şekilde komplo teorileriyle bu meseleleri anlamaya çalışmanın size faydası ne? Dönün bir kendinize bakın. Yani kendi hatanızı anlamanız durumunda sadece size faydası olacak sonucun. Diğerlerinin size bir faydası yok. Yani ama ne yazık ki dediğim gibi, yani ben açıkçası hani anlatmaktan yoruldum diyemem. Anlatmaya devam edeceğim. En azından o noktaya daha gelmedim Kerem, öyle söyleyeyim.
Evet.
O motivasyonumu yitirmiş değilim ama gerçekten hani anlaşılması konusunda eskisi kadar ümit var değilim, öyle söyleyeyim.
Evet, yani ben de şunu söylüyorum, en azından şöyle bir durumları var. Eğer bugün öğrenirlerse, hani bugün anlamaya başlarlarsa bir şeyleri, gene boğa gelecek. Yani bugün değilse bile işte bu sorunlar, işte enflasyon, dünyadaki sıkıntılar, makropolitik bakış açıları vesaire, belli şeyler rayına girdiğinde, halving döngüsüne tekrar yaklaştığımızda bu piyasadaki bu kötü algı biraz daha yavaşlayacak. Yeni yatırımcılar gelmeye başlayacak. Bu yeni yatırımcılar da bu sene işte bu tepeden alan diğer arkadaşlarımızın, belki kaybetmiş durumda olan arkadaşlarımızın yerinde olacaklar. Bu sefer onlar öğrenmeye çalışırken bir süre kaybedecekler. Hani en azından siz öğrenmiş olursanız bu sefer onlar üzülür. Hani biraz daha onlar üzülür. Onlar bir sonraki döngüye hazırlanır. Ama siz daha başarılı olursunuz. Hani bu ölçekte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani bir sene önce yazdığım bu sene kullanılmadı belki. Ya da senin anlattıkların bu sene kullanılmadı. Bir şekilde reddedildi ama yaşandı. Tamam. Bir sonrakinde kullanın. Bu sefer farklı olacak demeyin. Döngüleri takip etmeye çalışın. Tepede elinizden realize etmeye çalışın belli şeyleri. Altcoin'lerde bir gönül bağı kurmayın. Bu coin şuraya gelecek, beni zengin edecek demeyin. Bitcoin'in değerini de anlayalım bu piyasada. Çünkü bugün neden Bitcoin daha stabil bir şekilde kalabiliyor? Çünkü dünyadan bir ilgi var Bitcoin'e. Yani devletlerden bir ilgi var, kurumsallardan bir ilgi var. En nihayetinde tek bir yatırımcı modeli yok yani Bitcoin için. Dolayısıyla adaptasyonu artan, arzı sınırlı olan, merkeziyetsizliği en yüksek olan üründen bahsediyoruz. Bu piyasada en stabil kalabilecek. Tabii ki düşebilir ama en azından düşer kalkar yerini bulur. Ama altcoin'lerde bunu söyleyemiyoruz. İşte risk burada. Dolayısıyla böyle bir riski de alıp elinde tutmak işte maalesef portföyleri bu duruma getiriyor. İnsanları üzüyor, daha reaktif yapıyor. İşte belli şeylere daha çok tepki vermelerini sağlıyor zannedersem ki. Ama hani bildiğimizi biz söylemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bir süre daha en azından dayanabildiğimiz yere kadar.
Umarım dayanabiliriz. Biraz önce söylediğin söz rahmetli Ahmet Kaya'nın şarkısını aklıma getirdi. Biraz da sen ağla. Ya, ona da burada rahmet okuyalım. Gerçi hani kripto dünyasındaki komplo teorisyenleri Ahmet Kaya'nın da ölmediğini söylüyorlar. Ayrı mesele de işte oğlum bunu vurun ötekine. Neyse. Kerem, birazcık piyasadan bahsedelim. Yani aslında şöyle bir şey, aynı şeyleri anlatıp duruyoruz. Yani haftalardır değişen bir şey yok çünkü. Ne makro verilerde var, ne on-chain tarafında var, ne teknik anlamda var. Bir alana sıkıştık kaldık. Senin dikkatini çeken birkaç gündür bir değişiklik var mıdır? Bir de ikincisi şu, geçen gün Kripto Sesi de konuştuk ya seninle cumartesi günkü yayınımızda. Kar realizasyonu konusunda daha dönüş seviyelerine gelmediğimize dair. Yani insanların yeterince zararda olmadığına dair bir metriğimiz vardı. Çok çok kısaca istersen bir ondan, bir de piyasada herhangi bir değişiklik görüyorsan ondan bahsedersen onu konuşup bence bitirebiliriz abi.
Tamam. Şimdi şöyle abi, zaten biz geçen hafta sanırım seninle pazar günü konuşmuştuk. Bir 33K 34K beklentimiz vardı ay sonuna doğru. Opsiyon piyasalarında olabilir bu demiştik. Cuma günü sadece Nasdaq'ta yaşandı bu yükseliş. Fakat tabii pazartesinin tatil olması, işte pazartesine aslında ay kapanışının gelmesi vesaire gibi. Tabii opsiyon piyasası kapandı. Yani bu direkt opsiyon piyasası temelli diyemem ama oradan da bir yardım geliyor diyebilirim. Çünkü orada da bir bullish bakış açısı üzerinden konuşmuştuk zaten bu biz bakış açısını. Hani 33'e doğru bir rahatlama, Max Payne'e doğru bir gidiş olabilir. Onun üzerine konuşmuştuk. Orada o bakış açısı devam ediyor. Yani daha bullish bir bakış açısı var. En azından kısa vadeli metriklerde, opsiyon tarafında. 33K beklentimiz yani benim için aşağı yukarı geldi gibi bir şey. Yani 32K'ya gelmiş, başka bir yere gelmiş. Artık benim için önemli değil. Burada düşen bir trendimiz var. Yani yukarıdan aşağı 69'dan itibaren aşağı çizdiğimizde şu an tam o trendin dibindeyiz. 32.600 civarında o trend başlıyor.
Kerem, burada çok çok özür dileyerek bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Ben de opsiyon tarafına baktığımda, vadeli tarafındaki emirlere baktığımda Trading Lead'de, ama bir yandan bana evet şu anda halen balinaların long'da olduğu bildiğimiz bir gerçek. Onlar da aynı bizim öngördüğümüz gibi bunun bir tepki rallisi olduğuna inanmaya devam ediyorlar. Hem BTC tarafında hem Nasdaq tarafında, küresel piyasalar tarafında da. Çünkü satış tarafı şu andaki alış tarafından veya şu anki beklentiler tarafından daha baskın gibi gözüküyor. Katılırsın
doğru,
değil mi?
Doğru. Zaten hani eğer Trading Light üzerinden işte Deribit ya da işte Bitfinex ve benzeri ısı haritalarına bakarlarsa 33K'dan itibaren çok ciddi bir blok başlıyor, satış bloğu. Muhtemeldir ki oraları satış olarak görüyor. Tabii direkt olarak oradan satacaklar demem çok doğru olmaz ama oradaki düşen trendin testi yapılacak. Dolayısıyla orayı bir satış noktası olarak göreceklerdir. Orada bir dirençle karşılaşacağız. Tabii orada biraz ileri gidebilir fiyat. Yani ne kadar alım olacağına bağlı bir durum. Ama bu bölgelerde artık zorlanmaya başlayacak ufak ufak fiyat. Hani benim beklentim maksimum ne olabilir dediğinde, hani Fibo dirençlerine gidiyorum oradan. Tabii ki olur da düşen trend kırılırsa, 33K kırılırsa, ondan sonra bir 35.900 testi yapılabilir ki bu da CME gap dediğimiz, aslında Bitcoin CME'de bıraktığı bir boşluğa denk geliyor. Aynı zamanda Fibo direnci var orada 0.15 ki bu 2020 Mart'tan en tepeye çizerseniz Fibo'yu, orada 0.15'in oraya denk geldiğini göreceksiniz. Dolayısıyla orası da ciddi bir satış bölgesi olacak. En son satış bölgesi de benim için 111 günlük DMA. O da aşağı yukarı şu an 38K civarında. Tabii ki bana göre şimdi biz aşağıdan maliyetlenme yapanlar için 33-35 bu bölgelere geldiği, yani buraların hepsi satış bölgesi açıkçası. Çünkü %25-%30 zaten şu an Bitcoin kar vermiş durumda. Aşağıdan alım yapabilenler için. O anlamda tabii riskli bölgelere yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Tabii bu akşam ufak ufak haberler de var. İşte Biden'ın bir toplantısı varmış Powell'la. Birebir bir toplantı yapacaklar anladığım kadarıyla. Birkaç kişi de belki Fed'den aralarında olabilir. Enflasyon üzerine. Bana göre politik bir toplantı. Oradan çıkacak mesajlar da işte enflasyonla şu kadar böyle savaşacağız. Böyle Fed tam yetkilidir, bağımsızdır. Üzerine belli mesajlar verecekler diye tahmin ediyorum. 14-15 Haziran'da da zaten Fed toplantısı olacak. Oradan da beklentiler aşağı yukarı zaten belli. 50 bas puan artış bekleniyor. Ve sıkılaştırmaya zaten Haziran ayında başlanılıyor. Dolayısıyla onun da ufak bir etkisi olacak piyasalara, ama tabii ki burada şöyle bir şey var. Birçok insan diyor ki bunlar fiyatlandı. Evet, fiyatlanan bir taraf var ama fiyatlanmayan taraf şu ki bunları hep söyledik. 8,5-9 katrilyon kadar basılan bir para var. Son belki son bilmem yani 3-4 yılda çok ciddi bir anlamda basılan ve piyasaya sürülen bir free para var ve bunun azaltılması lazım çünkü enflasyona bunun kötü bir etkisi var. Aynı zamanda ara seçimler var Amerika'da. O yüzden politik toplantılar olacak önümüzdeki zamanlarda. Kasım'da olacak bu seçimde. Tabii ki enflasyonu düşürmek ana konusu. Çünkü bugün Amerikan borsalarında ya da borsada parasından para kazanan belki bir %5, %10'luk bir zengin kesim vardır. Ama %90 çok ciddi enflasyon altında ezilen, kirasını ödemekte zorlanan, market alışverişinde zorlanan bir kesim var. Hani dünyada şu an böyle. Bugün, dün sanırım Avrupa'da zaten hani Almanya'da mesela son 50 yılın en yüksek enflasyonu açıklandı. Yani yavaş yavaş başka ülkeler de bu konumlara gelmeye başladı. Zaten enflasyon böyledir. Enflasyon bulaşıcıdır. Dolayısıyla bütün ülkelere bulaşmaya başladı bu. Ve her ülke belli önlemler alacak kendince. Bu da tabii ki piyasaların önünü belli bir müddet tıkayacak. Bu da bizim aslında döngülerimize denk geliyor. Yani kripto piyasası da zaten böyle bir döngünün içerisinde her sene olmuş ve her dönem farklı riskler olmuş. Her dönemin riski belki bundan 2013-2014 senesinde risk 100 üzerinden 10'sa, 2017-2018'de 10 üzerinden 6'ysa bugün risk 10 üzerinden 8-9. Dolayısıyla daha sert, daha zorlayıcı, daha psikolojiyi zorlayan bir aslında piyasa koşulundayız tabii ki. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yani bu fiyat aralığı bence tamamen bir range. Yani 28-38 arası bir range aralığı. Burada fiyatın hareketi çok normal karşılanmalı. Ama tabii ki 39'un 40'ın üzerine atar fiyat hareket etmeye devam eder. O zaman çok daha başka şeyleri konuşabiliriz. Ne oluyor diyebiliriz. Fakat 28-38 arasında hareket eden bir fiyatta şu an sürpriz bir şey mi oluyor? Bu ayı mı kaçırıyorum? İşte atlamam lazım gibi bir bakış açısına girmeye hiç gerek yok. Bunlar çok güzel range hareketleri. Alttan alım yapabilen portföyünü korumuş arkadaşlar için kar noktaları ufak ufak başlıyor. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta yaşanan Luna ile beraber bir kapitülasyona varan, gerçek bir kapitülasyon değildi ama Luna temelli bir kapitülasyon diyebiliriz. Orada ciddi alımlar gördük. Yani gerek kurumsallardan gerek bireysellerden güzel bir alım noktası oldu. Ayı piyasası da böyledir. Yani alttan alan adam belli bir nokta geldiğinde satar. Bu sefer piyasa onu karşılamaya çalışır. Biraz daha aşağı düşüp de alım yapar. Diyelim ki bir sonraki postada işte 24-23 seviyeleri test edildi diye söyleyeyim. Oradan alım yapan belki gelecek 30-29-20-30'dan realize etmeye başlayacak. Bu sefer de piyasa onu absorbe etmeye çalışacak gibi bir dönem var önümüzde. Dolayısıyla hani bunları daha sakin takip etmek lazım. Ve piyasanın bana göre ben öyle diyorum uzun zamandır da yengeç piyasası en azından yaz aylarında bir yengeç piyasası beklentim var. Ve bu range'de piyasanın hareket etmesini bekliyorum. Sonrasında tabii ki olacaklara bakmak lazım ama geçmişe dönüp bakarsak bir kapitülasyon daha karşımızda olabilir ki bu da işte bu yengeç piyasası sonrası hacmin azalması, ilginin daha da kaybolması bir dönemi olabilir. İnsanların artık tatile çıkması, belli piyasalardan belki umudunu kesmesi olabilir. Herkesin beklemeye geçtiği bir dönem. Burada tekrardan bir kapitülasyon yaşama ihtimalimiz var ama bu ne olabilir? Bir haber olabilir. Dünyada gelişen bir şey olabilir. Genellikle de böyle olmuştur. İşte Covid çıkmıştır 2027. Ondan öncesinde başka bir şey olmuştur. Kapitülasyonları tetikleyen belli şeyler olur piyasalarda. Dolayısıyla bunlar ihtimal dahilinde. Olacak demiyorum ama ihtimal dahilinde. Şu an için bakışım böyle Erap.
Abi teşekkür ederim açıklamaların için. Ben de bugün farklı bir üslupla şu şekilde dile getirdim. Arkadaşlar gaza gelmeyin dedim. Yani şimdi şöyle bir psikoloji var tabii ki. Hani şimdi çok uzunca bir zamandır yani hani en azından kripto yatırımcısı için çok uzun zaman denilebilecek bir zamandır. İşte Kasım'dan beridir bir şey evresindeyiz. Düzeltme evresindeyiz. Bu da ciddi şekilde yıprattı herkesi. Çünkü özellikle Türk yatırımcısı altcoin'lerde olduğu için altcoin'lerde şöyle bir handikap oldu. Mesela işte Nisan ve Mayıs'la başlayan düzeltmeden sonra altcoin'ler hiç toparlayamadı. Yani BTC yeni bir zirve yapmasına rağmen Kasım'a doğru altcoin'ler o esnada da toparlayamadı. Düşüşte daha da düştüler. İşte senin de dediğin gibi yani hani %80'i %90'ı düşmüş diyorsun. Yani bu ekstrem bir şey. Dolayısıyla şu anda herkes de bir umuda sarılmak gibi bir şey var. Ama şu anda kesinlikle ayı trendinin devam ettiğini unutmamak lazım. Ayı trendlerinin alameti farikası dirençlerin kuvvetli, desteklerin kuvvetsiz olmasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla her direnç satış fırsatı olarak görülür. Aşağılardan maliyetlenen veya kendi maliyetine geldiğinde çıkmak isteyen insanlar için. Dolayısıyla gaza gelmek için elimizde hiçbir sebep yok. Sürpriz faktörleri olabilir mi? Elbette olabilir ama sürpriz faktörlerinin olabileceğini düşünerek strateji geliştirilmez. Olursa ona göre yeni bir denklem kurulur diyelim. Burada bitirelim. Kerem, tekrardan teşekkür ediyorum abi açıklamalar için.
Ben teşekkür ederim abi senin için.
Eyvallah. Arkadaşlar, katılımınız için teşekkürler. Uzatmamaya çalışıyoruz. Yarım saati aşmak istemiyoruz. Bu yeni konseptte de hani daha sonra insanlar dinleyebilsin istiyoruz. O yüzden soru falan almıyoruz. Lütfen kusurumuza bakmayın. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi bu canlı yayını bitirdiğimizde bu Space ile ilgili paylaştığımız tweetlerde kaydı oynat seçeneğinden direkt, eğer mesela geç katıldıysanız dinleyebilirsiniz. Yarın da dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Lydia bunları hemen toparlıyor. Hem YouTube'a ekliyor hem Spotify'daki sayfamıza ekliyor. Oralardan da podcastleri dinleme imkanınız olacak ama o yarına yetişiyor. Bugün dinleyecekseniz direkt paylaştığımız tweet'teki kaydı oynattan dinleyebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Hayırlı akşamlar.
İyi akşamlar.